Ayrım 17.
Bu olduğu zaman bizim savaşta sandığımız gibi dünya durdu sanacaksınız. Dünyada kendinizin olan hiçbir şey kalmayacak. Yalnızca ölmek ve öldürmek için yaşadığınızı düşüneceksiniz. Bu devrin tarihinin anıların yazıldığı zamana kadar yaşar da bu kitapları okumak fırsatını bulursak, bir ulusun ancak bir yüzyılda edindiği deneyimleri bizim 5-10 yıl içinde yaşadığımızı göreceğiz. İnsanların kendi kendilerinin dışına çıkıp çıkamayacaklarını bilemiyorum. Belki de bir dalga gibi kabarıp kendiliklerinden ilerleyeceklerdir. Böylesine ilerici davranışların nedenlerini araştırmak, kurcalamak bayağı bir davranış olur. Çünkü gerçekte hiçbir neden yoktur. Yalnızca aile kavgalarının bir başlangıcı vardır. İnsanlar birbirlerinin saçlarını çektikten, tabağı çanağı kırıp döktükten sonra oturur, bütün bunlara kimin, niçin başladığını araştırırlar. Gerçekten büyük olan şeyin başlangıcı yoktur. Tıpkı dünya gibi. Sanki hep oradaymış, varmış gibi birden kendilerini belli ederler ya da birdenbire gökyüzünden düşmüş gibi olurlar. Rusya'nın savaşın başlangıcından beri ilk sosyalist devlet olacağına inancım var. Bu gerçekleştiğinde hepimizin uzun bir zaman dili tutulmuş gibi olacak. Kendimize geldiğimiz zaman da her şeyi olduğu gibi anımsayamayacak, yarım insanlar gibi olacağız. İlk önce neyin olduğunu, onu neyin izlediğini bilemeyeceğiz. Bu anlaşılmaz şeyin nedenlerini araştırmayacağız. Yeni düzen bizi bir bulut gibi sarmış olacak. Ufuktaki orman çizgisi ya da başımızın üstündeki bulutlar kadar tanıdık ve yakın gelecek. Adeta ruhumuza işleyecek. Ondan başka hiçbir şey kalmayacak. Yuri birkaç şey daha söyledi. Artık sarhoşluğu gitmiş, kendine gelmişti. Yine de yerine oturduğu zaman söylenenleri anlayamadı. Sorulan sorulara geniş güzel cevaplar verdi. Hepsinin kendisine sevgi ve şefkat göstermeye çalıştıklarının farkındaydı. Ama içini doldurup taşan derin üzüntü yüzünden adeta kendinden geçmişti. Onlara teşekkür ederim, teşekkür ederim diye cevap verdi. Duygularınıza saygım var. Bunlara layık değilim. Sevginizi öyle çabucak önünüze gelene vermeyin. Gelecekte daha çok sevmekten korkuyormuş gibi şimdi sevmekte acele etmeyin. Konuklar bu sözlere güldüler, alkış tuttular. Hepsi bunun bile bile yapılmış bir şaka olduğuna inanıyordu. Oysa Yuri gelecek için duyduğu kaygı, yaklaşan felaket, iyilik ve mutluluğa karşı derin susuzluk yüzünden ne söylediğini, ne yaptığını bilemez haldeydi. Konuklar gitmeye başlamışlardı. Yüzleri yorgun ve uykuluydu. Esnemeleri, çenelerinin açılıp kapanması onları tıpkı bir ata benzetiyordu. Son konukta gidince pencereleri açıp perdeleri çektiler. Karşılarında şeftali rengi bulutlarla kaplı gökyüzünde sarımtırak bir gün ağarıyordu. Şimdi karanlık olan ıssız sokakta yağmur damlaları pıt pıt diye sesler çıkararak ağaçların dibine düşüyordu. Bu ses sırılsıklam ıslanmış serçelerin ötüşlerine karışıyordu. Sanki gökyüzü boyunca tırpan çekilmiş gibi birden bir şimşek çaktı. Sonra sessizlik çöktü. Bunu sonbaharda topraktan sökülüp ortalığa atılan çok iri patatesler gibi kısa aralıklarla dört gök gürültüsü izledi. Gök gürültüsü sigara dumanı dolu, tozlu odayı hemen hemen temizledi. Yan sokak konukların sesiyle canlanmıştı. Evde başladıkları bir tartışmayı aynı heyecanla sürdürüyorlardı. Yavaş yavaş sesler uzaklaşıp kayboldu. Yuri, çok geç oldu dedi. Hadi artık yatalım. Dünyada sevdiğim iki insan var. Sen ve baban. 5. Ağustos ayı gelip geçmiş, Eylül'ün de sonuna gelmişlerdi. Kış gelip kapıya dayanmıştı. İnsanların doğası, doğanın ölüşü gibi patlak vermeyen bir şeyin ağırlığıyla doluydu. Yakacak ve yiyecek bulmak gerekiyordu. Maddeciliğin zafer kazandığı, göklere çıkarıldığı o günlerde madde sözcüğü boş bir laf olmaktan ileri gitmiyordu. Yiyecek ve yakacak sözcüklerinin yerini ısınma sorunu, yiyecek sorunu almıştı. Kentlerde oturanlar bir bilinmezin karşısındaymışlar gibi çaresizdiler. Bu bilinmez olan, bilinen ve her türlü geleneği ortadan kaldırıyor, geride yalnızca korku ve ürküntü bırakıyordu. Bu bilinmezi kentliler yaratmışlardı. Ama onu nasıl yeneceklerini bilmiyorlardı. İnsanlar bilinmeyen hedeflerine doğru sekerek, sürünerek ilerlerken hala konuşuyorlar, kendilerini aldatmaya devam ediyorlardı. Ama Yuri her şeyin farkındaydı. Her şeyi olduğu gibi görebiliyordu. Kendisi ve kendisi gibiler yok olmaya mahkumdular. Gelecekte onları felaketler, belki de ölüm bekliyordu. Günleri sayılıydı ve bu günler gözleri önünde kayar gibi geçip gidiyordu. Yuri, geleceğin dev makinesi önünde bir cüceden farkı olmadığını biliyordu. Bu geleceği hem seviyor hem de ondan korkuyordu. Gizliden gizliye onunla övünüyordu bile. Sanki son kez görüyormuş ya da veda ediyormuş gibi ağaçların, gökyüzünün, sokakta yürüyen insanların, talihsizliklerle uğraşan büyük Rus kentinin benliğine erişmek istiyordu. Her şeyi yoluna, düzene koymak için kendini feda etmeye hazırdı ama elinden hiçbir şey gelmiyordu. Yuri eski işine dönmüştü. Oraya hala Kutsal Haç Hastanesi deniyordu. Oysa hastaneyi kuran bu attaki dernek çoktan kapatılmıştı. O günden beri buraya daha yaraşır bir at bulunamamıştı. Hastane personeli bir takım gruplara ayrılmıştı. Ilımlılara göre Yuri tehlikeli bir insandı. Siyasi düşüncelerinde daha da ileri olan aşırılar ise onu yeteri kadar kızıl saymıyorlardı. Sözün kısası, Yuri hiç kimseyi memnun edemiyordu. Günlük çalışmalarına ek olarak başhekim Yuri'ye bir de istatistik görevini yüklemişti. Ellerinden bitip tükenmek bilmeyen soru kağıtları geçiyor, yığın yığın kartların doldurulması gerekiyordu. Ölüm oranı, hastalık oranı, personelin kazancı, siyasi inançlarının derecesi, seçimlerde oynadıkları rol, yakacak, yiyecek ve ilacın sürekli olarak eksilişi kontrol altında tutulacaktı. Sonra bütün bunlar Merkez İstatistik Bürosu'na bildiriliyordu. Yuri yine eskisi gibi personel odasında pencerenin yanındaki masada çalışıyordu. Masanın üstü her boyda ve biçimde kartonlarla doluydu. Yuri bunları bir kenara itmişti. Görevinin dışındaki saatlerde Kuklalar ve İnsanlar adlı bir kitap yazıyordu. Şiirin, düz yazının, daha birçok şeyin yardımıyla yaşadığı günleri anlatan anılardı bunlar. Duvarları beyaza boyalı, aydınlık, güneşli salon sonbaharda görülen tatlı bir ışığa bürünmüştü. Yuri masasında oturmuş kalemini bir mürekkebe batırıyor, bir düşünüyor, bir yazıyordu. Bu sırada geniş pencerenin önünden uçan kuşların gölgeleri sayfa üzerinde hareket eden elinin üstüne düşüyordu. İçeri laborant girdi. İri yapılı bir adamdı. Ama o kadar zayıflamıştı ki derisi kemiğine yapışmıştı. Ak ağaç yaprakları neredeyse bitmek üzere, dedi. O kadar rüzgara, yağmura karşı koydular da sonunda bir gece süren soğuğa dayanamadılar. Yuri başını kaldırıp baktı. Pencerenin önünden gelip geçen kuşlar ağacın şarap ve alev kırmızısı rengindeydiler. Uçtular. Ak ağaçlardan uzakta çimenlerin üstüne birer kıvrak yıldız gibi kondular. Pencereler macunlandı mı? Yuri yazı yazmaya devam ederken henüz macunlanmadı diye cevap verdi. Zamanı değil mi? Yuri yazıya dalmıştı, cevap vermedi. Laborant, yazık, taras yük gitti diye devam etti. Ağırlığınca altın değerindeydi. Çizmeleri onarır, saatinize bakardı. Elinizden her iş gelirdi. İstediğiniz her şeyi de bulurdu. Şimdi pencereleri oturup kendimiz macunlayacağız. Macun yok. Kendimiz yapabiliriz. Ben size nasıl yapılacağını anlatırım. Durup uzun uzun macunun keten tohumu yağı ve tebeşirle nasıl yapılacağını anlattı. Sonra artık ben gidiyorum, dedi. Siz de bu ışıkta çalışmayın, gözleriniz bozulacak. Hadi birlikte çıkalım. Yolda yürürlerken laborant, karısı burada çamaşırcılık yapıyor, dedi. Kimin karısı? Taras Yuk'un, biliyorum. Taras Yuk'un nerede olduğunu bilen yok. Orada burada dolaşıyormuş. Geçen yaz karısını görmek için iki kez geldi. Şimdi yine gitmiş. Yeni yaşam biçimini gerçekleştirmeye çalışanlardanmış. Bolşevik askerlerden biri oldu. Şimdi onlara her yerde rastlanıyor. Sokaklarda dolaşıyor, trenlerde yolculuk ediyorlar. Sırları da nedir bilir misiniz? Söz gelişi Taras Yuk'u düşünün. Adamın elinden her iş geliyor. Yaptığı işi de iyi yapıyor. Savaşta da böyle olmuş. Savaşı sanki bir meslekmiş gibi ele almış ve en ince noktasına dek inceleyip öğrenmeye çalışmış. Silah kullanması iyi, ata binmesi iyi, gözlerini ve ellerini çok güzel kullanıyor. Birinci sınıf asker, madalya bile almış ama cesaret gösterdiği, niyetlik ettiği için değil. Kurşunu daima hedefe vurduğu için. Yaptığı her işe dört elle sarılıyor. Dövüşmenin, iyi silah kullanmanın ne demek olduğunu öğrenmiş. Elinde silahı olan bir insanın ne kadar güçlü olabileceğini anlamış olacak. Bu yüzden kendi başına bir güç haline gelmek istemiş olabilir. Çünkü silahlı bir adam başka herhangi bir insana benzemez. Eskiden onun gibi nişancılar soyguncu olurdu. Şimdi isterseniz bunu bir deneyin de Taras Yuk'un silahını elinden alın. İşte tam bu zamanda, anladığınız gibi tam sırası geldiğinde, silahlarınızı efendilerinize çevirin afişleri bütün sokakları kapladı. Taras Yuk da öyle yaptı. İşte bütün öykü bu. Halk tabakasının Marksizm'den anladığı bu. En içten olanları da bunlar, yaşamın içinden çıkmışlar, bilmiyor musunuz? Laborant, sizin soba uzmanından ne haber, diye sordu. Onu bana gönderdiğin için sana teşekkür ederim. Hayli ilgi çekici bir insan. Hegel ve Krok'tan belki bir saate yakın konuştuk. Bundan doğal ne olabilir? Heidelberg Üniversitesi'nde felsefe doktorası yaptı. Sobanız nasıl? O kadar iyi değil. Hala tutuyor mu? Hiç durmamacasına. Borunun yanlış takılması neden oluyordur belki de. Borunun bacadan çıkarılması gerek. O pencereden mi çıkardı? Hayır, bacadan çıkardı ama yine tutuyor. O halde hava akımını iyi hesap etmemiştir. Şu tarasçuk burada olsaydı. Her neyse, sonunda her iş hallolur. Soba kurmak piyano çalmaya benzemez. Ustalık ister. Odunuz var mı? Kim kaybetmiş ki ben bulacağım? O sırada size tanıdığım bir kilise hizmetlisini yollayayım. Yakacak hırsızıdır. Tahta perdeleri, çitleri çalıyor, bunları odun diye satıyor. Ama çekişi çekişe pazarlık etmeyi ihmal etmeyin. Yok yok, size böcek öldürücüsü yaşlı kadını yollayayım, daha iyi. Niçin onu yollayacaksınız? Bizim evde böcek yok ki. Bunun böcekle ne ilgisi var? Ben size odundan söz ediyorum. Odun ticareti yapıyor bir kadın. Hem de namusuyla. Evler, konaklar satın alıyor. Sonra burada yakılabilecek ne varsa söküp odun haline getiriyor. Of, burası çok karanlık. Dikkatli olun. Eskiden buralardan gözü kapalı geçebilirdim. Ama çitleri, tahta perdeleri sökmeye başladıklarından beri buranın yabancısı oldum. Gündüz gözüyle bile bir yeri tanıyamıyorum. Yabancı bir kent gibi oldu. Geçen gün küçük bir arsanın yanından geçiyordum. Karşıma bir koca karı çıktı. Belki 100 yaşında vardı. Çalıların otların arasını sopasıyla karıştırıyordu. Merhaba nene dedim. Ne arıyorsun, solucan mı? Yoksa balık avına mı çıkacaksın? Ben kendisiyle şakalaşmak istemiştim. Ama yaşlı kadın sözlerimi ciddiye aldı. Hayır diye cevap verdi. Mantar var mı diye bakıyorum. Söylediği doğrudur, biliyor musunuz? Kent bir ormana döndü. Her yerde mantar ve çürümüş yaprak kokusu var. Nereden söz ettiğinizi anladım. Sessiz sokakla gümüş sokak arası değil mi? Oradan ne zaman geçsem tuhaf şeylerle karşılaşırım. Ya 20 yıldan beri görmediğim biriyle karşılaşırım ya da bir şey bulurum. Oraların pek tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Hırsız yatağı haline gelmiş, insanı soyuyorlarmış. Haydutluk etmek için çok uygun bir yer. Smolensk Caddesi'nin yakındaki karanlık yan sokaklara sapıp kaçabilirler. Daha ne olduğunuzu anlamadan çırılçıplak kaldığınız oluyor. Sokak lambaları da o kadar ölgün ki. Önünüze dikkat edin. 6. Gerçekten de kentin o bölümünde Yuri'nin başına olmadık şeyler geliyordu. Serin bir sonbahar akşamı Ekim ayındaki çarpışmaların başlamasından önce oradan geçiyordu. Ayağı kaldırımın üstünde yatan bir adama takıldı. Adam kollarını, bacaklarını iki yana açmış, ayakları yolun üstünde, başı sokak lambasının direğine dayanmış bir durumda yatıyordu. Ara sıra hafif hafif inliyor, Yuri'nin bütün çabalarını anlaşılmaz bir takım şeyler mırıldanarak cevap veriyordu. Tekrar kendinden geçti. Başına vurmuşlardı. Adamın yüzü gözü kan içindeydi. Yuri şöyle bir muayene etti. Kafa kemiklerinde bir kırık olmadığını anladı. Silahlı hırsızların kurbanı olduğuna kuşku yoktu. Adam arada sırada bir cep defterinden söz ediyordu. Yuri Arbat'taki bir eczanenin telefonunu kullanarak hastaneden bir araba getirtti ve adamı ilk yardım servisine yatırdı. Adam kendine geldi. Meğer tanınmış bir politikacı değil miymiş? Böylece Yuri yıllarca kendisini koruyacak, bu sıkıntılı, kuşkulu, kimsenin kimseye güvenmediği günlerde ona dayanak olacak bir koruyucu bulmuş oldu. 7. Tonya'nın planı kabul edilmiş, kış için aile üst kattaki 3 odaya yerleşmişti. Yuri'nin evde olduğu o pazar günü hava soğuk, rüzgarlı ve kalın kar bulutlarıyla kapkara kesilmişti. Sobayı sabahtan yakmışlardı. 1-2 saat sonra tütmeye başladı. Nüşa ıslak odunlarla mücadele ediyordu. Soba hakkında hiçbir fikri olmayan Tonya saçma sapan öğütlerde bulunarak işi daha da zorlaştırıyordu. Yuri bu durumu görünce ne yapılması gerektiğini kararlaştırmıştı. Araya girmek istedi ama karısı onu omuzlarından tutup sen şimdi odana git dedi. Her şey karmakarışıkken, benim başım dönerken sen tutar olmayacak şeyler söylersin. Sen işe karışınca her şey daha zorlaşıyor, görmüyor musun? Sobanın tütmesi üstüne herkesin planı bozulmuştu. Oysa karanlık çökmeden işlerini bitirmeyi, öğleden sonra ve gece serbest kalmayı tasarlamıştı. Şimdi soba yanmadığı için öğle yemeği gecikecekti. Tonya saçlarını yıkayamayacaktı. Daha birçok işte geri kalacaktı. Soba zaman geçtikçe daha çok tütüyordu. Hele rüzgar çıkınca duman bacadan olduğu gibi içeri girmeye başladı. Odanın tavanında büyülü bir ormandaki kara canavar gibi asılı kaldı. Sonunda Yuri herkesi diğer iki odaya gönderdi, pencereleri açtı. Sobanın içindeki odunların yarısını çıkardı. Geri kalanının aralarına çırağı, tahta parçaları koyarak yerleştirdi. Hava içeri doldu. Perdeleri havalandırdı, masanın üzerindeki dumanla kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya başladı. Kütükler alevlendi, çatırdamaya başladı. Biraz sonra soba alevlerin etkisiyle ısındı, kıpkırmızı kesildi. Hava da temizlenmişti zaten. Alevler odayı aydınlattı. Pencere camları buğulandı. Yuri pencereleri laborantın tarifine göre macunlamıştı. Macunun ılık yağlı kokusu bir dalga gibi her yanı kapladı. Bu sırada kurumaları için sobanın yanına dizilen odun parçalarından da ıslak bir koku yükseliyordu. Nikolay Nikolayevich ansızın rüzgar gibi odaya daldı. "Sokakta çarpışmalar oluyor," diye heyecanla bağırdı. "Geçici hükümetten yana olan harbiyeliler Bolşevikleri tutan garnizon askerleriyle çarpışıyorlar. O kadar çok yerde ayaklanmalar var ki şaşarsınız. Gelirken birkaç kez çarpışmaların tam orta yerine düştüm. Artık ana caddeden gitmeye olanak yok. Yan sokaklara sapmak gerek. Gel yürü, paltonu giy, dışarı çıkalım. Mutlaka görmelisin. Tarih diye buna derler." İçeri tıpkı Nikolay Nikolayevich gibi aynı haberle Gordon girdi. Tabii sabahtan beri olaylar bir hayli gelişmişti. Yeni yeni haberler geldi. Gordon gittikçe artan silah atışlarından, gelip geçenlerin serseri kurşunlarla öldüğünden söz etti. Ona göre bütün trafik kesintiye uğramıştı. Nasılsa yan yol sokağa sapabilmişti. Arkasından yol yine kapanmıştı. Nikolay Nikolayevich bu sözlere inanmadı. Hemen sokağa fırladı. Bir dakika geçmemişti ki yine geri geldi. Sokakta bir baştan bir başa kurşunların vızıldadığını, evlerin tuğlalarına, köşelerine çarpıp sıva parçaları kopardığını anlattı. Dışarıda kimsecikler yoktu. Bütün trafik durmuştu. O halde küçük Şaşa da üşüttü. "Size kaç kere söyledim," diye Yuri sinirlendi. "Çocuğu sobaya çok yaklaştırmayın," dedim. "Çocuğu fazla sıcağa tutmak üşütmekten kötüdür." Sasha'nın bademcikleri şişmişti, ateşi de vardı. Hastalıktan çok ürkmüş, korkuya kapılmıştı. Yuri onun boğazını muayene etmek istediği zaman çocuk onun elini itti, dişlerini sıktı. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da öksürüyordu. Ne korkutma ne de tatlı konuşma üzerinde hiçbir etki yapmadı. Bir ara Sasha boş bulunup esnedi. Yuri bundan yararlanarak hemen elindeki kaşıkla oğlanın dilini aşağı doğru bastırdı. Böylece şişmiş boğazlı, üzeri beyaz beyaz beneklenmiş bademcikleri görebildi. Bu benekler Yuri'nin sinirlerini bozdu. Aynı şekilde davranarak bademciklerin üstündeki bu beyaz iltihaplardan bir parça koparmayı başardı. Evde mikroskop vardı, derhal inceledi. Neyse korktuğu gibi çıkmadı. Çocuk difteriye yakalanmamıştı. Ama üçüncü akşam Sasha'nın boğazı tıkandı. Ateşi birdenbire yükseldi. Çocuk soluk alamıyordu. Yuri oğlunun acısı karşısında çaresizdi. Elinden bir şey gelmiyordu. Çocuğun acı çekişini seyretmeye de dayanamıyordu. Tonya çocuğun ölmek üzere olduğunu sandı. Onu sırayla kucaklarında taşıdılar. Kucakta taşınmak çocuğa daha iyi geliyor gibiydi. Sasha için süte ve maden suyuna gereksinmeleri vardı. Ama sokak çarpışmaları en şiddetli devresindeydi. Top ve silah atışı bir an olsun kesilmiyordu. Yuri çarpışma alanını canını tehlikeye atarak geçti ama hiçbir şey bulamadı. Hiç kimseye rastlamadı. Durum yeniden belli oluncaya dek kentte yaşam durmuş gibiydi. Ne var ki sonucun nereye varacağı şimdiden belli olmuştu. Dolaşan söylentilere göre işçiler her yerde güçleniyorlardı. Harbiyeliler çarpışmaya devam ediyorlardı ama arkadaşlarıyla, komutanlarıyla olan ilişkileri tümüyle kesilmişti. Siftsev yöresi merkeze doğru baskı yapan askeri birlikler tarafından tutuluyordu. Batı cephesinden gelen askerler, çocuk yaştaki işçiler kazdıkları siperlerin içine oturmuşlardı. Bu sokakta oturanlarla ahbap da olmuşlardı. Kapıların önlerine çıkanlarla konuşuyorlar, selamlaşıyorlardı. Kentin bu bölümünde trafik az da olsa bir parça açılmıştı. Jivagoların evinde 3 gün kapanıp kalmak zorunda kalan Gordon'la Nikolay Nikolayevich sonunda çıkıp evlerine gittiler. Sasha'nın hastalığı sırasında onların yanında bulunmalarına Yuri pek memnun olmuştu. Tonya ise karışıklığı daha da arttırdıkları için onlara kızmamıştı. Ama iki konuk ev sahiplerine duydukları minnettarlığı onları eğlendirmeye uğraşmakla, durmadan konuşmakla ifade etmeye çalışmışlardı. Yuri 3 gün 3 gece süren boş lafları dinlemekten bayılacak gibi olmuştu. Gittiklerine bir bakıma da sevindi. 8. Konukların evlerine sağ salim varmış oldukları haberini aldılar. Ama kentin sükuna kavuşmuş olduğundan söz etmek için vakit daha çok erkendi. Çarpışma hala devam ediyordu. Kentin birçok bölgesi trafiğe kapalıydı. Yuri hastaneye gidemiyordu, işini özlemişti. Personel odasındaki masasının gözünde duran araştırma notlarını ve bazı defterlerini merak ediyordu. Yalnızca kendilerinin bulunduğu dar sokakta halk ekmek almak için birkaç metre ilerleyebiliyor ya da elinde süt şişesi bulunan bir yabancının çevresinde üşüşüp sütü nereden aldığını soruyorlardı. Arada sırada çarpışma bütün kentte canlanıyor, her yeri kaplıyordu. Her iki tarafın anlaşmaya çalıştıklarını, görüşmelerin seyrine göre silah atışlarının arttığını ya da kesildiğini düşünüyorlardı. Eski takvime göre Ekim ayının sonlarına doğru bir akşam Yuri hiç gereği yokken bir meslektaşını görmeye gitti. Normal zamanlarda çok işlek olan sokak şimdi bomboştu. Yuri hızlı hızlı yürüyordu. Mevsimin pudra yandıran ilk karı düşmeye başlamıştı. Rüzgar karı dört bir yana saçıyordu. Yuri o kadar çok yan sokağa sapmıştı ki bunların sayısının kendisi de farkında değildi. Sonunda kar lapa lapa yağmaya başladı. Sert bir de tipi başlamak üzereydi. Soyut evrenle fiziksel evren arasındaki bağlar gibi bütün bu karışıklıklarla insanların kaderi arasında da bir bağlantı var gibidir. Arada sırada son dirençlerini göstermekte olan savaşçıların silah sesleri duyuluyor, şurada burada artık sönmek üzere olan yangınların son alevleri görünüyordu. Kolunun altında yeni basılmış bir gazete yığını bulunan, "Havadis, havadis!" diye bağıran küçük bir çocuk Yuri'nin önüne çıkıverdi. Yuri bir gazete istedi. Çocuk yanın üstünden ıslak bir nüsta alarak uzattı. Yuri paranın üstünü de çocuğa bıraktı. Küçük gazete satıcısı kar tipisinin içinde kaybolup gitti. Yuri gazetenin başlığını okuyabilmek için bir sokak lambasının altında durdu. Gazete özel baskı yapmıştı. Sayfanın yalnızca bir yanında yazı vardı. Petersburg'dan gelen son haberleri yazıyordu. Rusya'da bir halk yönetiminin kurulduğu ve proletarya diktatörlüğüyle idare edileceği bildiriliyordu. Bundan sonra yeni hükümetin ilk bildirisi geliyordu. Telefonla, telgrafla alınmış birçok haber sıralanmıştı. Tipi Yuri'nin ağzına burnuna doluyor, gazetenin üstünü kurşuni renkte bir tabakayla kaplıyordu. Ama Yuri'nin gazeteyi okumasına engel olan kar değildi. O anın verdiği heyecanla titriyor, yüzyıllar sonra bile bu anın büyüklüğünün süre geleceğine inanıyordu. Geriye kalan haberleri okuyabilmek için sağına soluna bakınarak daha iyi aydınlanmış, daha korunmalı bir yer aradı.